Ayrım 6.
İnanamıyordum. Bana saatler gibi gelen bütün bu çatışma ancak yarım saat kadar sürmüştü. İki tarafta birbirinin atış menzili dışına çıkmıştı. Kalyoncular karşılaştığımız ilk yığınağı yanındaki binaların yeniçerilerin eline geçmesi nedeniyle terk etmiş, ondan bir tüfenk atımı uzaktaki yığınaklarına çekilmişlerdi. Diğer sokaklarda da durum aynıydı. Bu seferki yığınağın öncekinden farklı bir yanı vardı. Tam ortasından bir topun ağzı yutacakmış gibi tehdit edici görüntüsüyle bize bakıyordu. Az önce cenk meydanı olan sokaklar şimdi tam bir sessizliğe bürünmüştü. Duyulan tek ses ezan sesiydi. Sokağa bakıyordum. Bir yerde bir gövde yığılmış yatıyor, sokağın taşlarına kan sızdırıyordu. Öte yanda göğsüne açılmış koca bir kurşun deliğiyle bir ceset duvara yaslanmış gibi oturuyor, sanki dinleniyordu. Bir yanda açılmış bir kesik el, hemen yanında tümden bir kol ve yığılmış insanlar. Ezan sesinin kesilmesiyle birlikte sokağa yığılanların tümünün ölmemiş olmadıklarını anladım. Sokaktan koskoca bir yas sesine benzeyen büyük bir inlemeler korosu duyuluyordu. Ya yardım, ya su, ya da analarının şefkatini istiyordu bu yaralı adamlar. Bizimkilerden bazılarının silahlarını çıkararak arkadaşlarına emanet ettiklerini ve bu yığılmış insanlara doğru yürüdüklerini gördüm. Aynı anda kalyoncular tarafında da benzer bir hareketlilik olduğunu fark ettim. Silahsız yeniçeriler ve kalyoncular el arabaları ve dört kollu tahtalarla yaralılara ve ölülere doğru ilerliyorlardı. Sanki kuralları çok önceden konulmuş ve kimsenin bozamayacağı bir oyun oynanıyordu. İki tarafta hiç görüşmeden aynı anda aynı şeyi yapıyor ve bu sırada karşı tarafın saldırganlarıyla karşılaşmayacağını biliyordu. Kendi cesetlerini topluyor, arabalara yüklüyor, yaralılarını hızla kendi taraflarına taşıyorlardı. Bütün bu sessiz ve karışık durumda en garip işi yapan adam bir Bektaşi dervişiydi. Bu adam sağını solunu hiç görmüyor gibiydi. Yanındaki iki yoldaşıyla birlikte binalardan birinden kovalarla su çıkarıyorlar, sokağa, kanların üzerine boca ediyorlardı. İki kez su taşıdıktan sonra işin bu kısmını yoldaşlarına bıraktı. Eline uzun saplı bir çalı süpürgesi almış, dökülen suların yardımıyla yerdeki kanı yıkıyordu. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor, sadece bu sokak kendi evinin bir odasıymış gibi dikkatle ve titizlikle temizliyordu. Bir saat içinde bu yoğun ve sessiz faaliyet bitti. Her iki tarafta kendi bölgelerine çekildiler. Sokak ise sanki hiçbir şey olmamışçasına boş ve eskisinden daha da temiz olarak öyle duruyordu. Görüşme girişimlerinin faydasız, hatta zararlı olduğu ortaya çıkmıştı. Kimse de ise sanki yeni bir çatışmaya hazırlanıyormuş gibi bir hal yoktu. İnsanlar öbek öbek yayılmış, sohbet ediyor, kahve ve tütün içiyorlardı. Yeni bir çatışma olmaksızın akşam oldu. Gece bastırırken çeşitli sokakların birleşme noktası olan buluştuğumuz yerin ortasına büyükçe bir ateş yakıldı. Ahali evlerini boşalttığı için binalar boştu. Bir kısmımız binalarda, bir kısmımız ateşin çevresinde öylece yayıldık ve kendimizi koyulaşan sohbetlere bıraktık. Bu sohbetlerde rivayet muhtelifti. İskeleler kapanmış, şehirden buraya, buradan şehire geçiş imkanı kalmamıştı. Hükümet telaşlanmış, olayların nereye varacağını merakla izliyor, kendine göre tedbirler alıyormuş. Kimlerine göre saray artık böyle olaylardan bezmiş, işi gücü duran ahaliyi de toplayacak, her iki tarafı da şiddetle cezalandıracakmış. Sadaret kaymakamı, sadrazam kaymakamı da denir. Sadrazam İstanbul dışındayken yerini dolduran devlet görevlisidir. Bütün gücüyle ortalığı yatıştırmaya uğraşıyormuş, rivayetler sürüp gidiyordu. Sabah ezanıyla uyandık. Bu kadar korkunç bir günün gecesinde rüyalarım şaşılacak ölçüde güzeldi ve Zeynep'in işve ve nazlarıyla doluydu. Bedenim burada ama aklım karşıda, evimdeydi. Ezandan hemen sonra tekrar tüfenk sesleri duyuldu. Önce telaşlandım fakat sonra anladım ki kimsecikler yerinden kıpırdamıyor, bulunduğu yerden kurşunların gitmeyeceğini bile bile karşı tarafa ateş ediyordu. ''Biz buradayız.'' diyorlardı. Bezgin ve canları sıkılmış bir halleri vardı. Sıkıntılarını dağıtmak için birkaç kez ateş ediyor, sonra yine sohbet ve kahvelerine dönüyorlardı. Kalyoncular da farklı bir durumda değildi. Sanki her iki tarafta birinci gün verilen ölüleri bu oyun için yeterli görmüş, yeni ve kanlı bir girişimde daha bulunmuyordu. Can kıymetliydi. Sonra 25. ortanın çorbacısı Musa Ağa kalabalığa bir konuşma yapmak üzere zabitleriyle birlikte ortalık bir yere geldi. Yoldaşlar diye başladı söze. Sadrazam kaymakamıyla görüşüyoruz. Koca Hamza yoldaşımızın katilinin cezasını görmek üzere teslim edilmesini istiyoruz. Görüşmeler bitene kadar daha fazla cana kıymamak için hareket etmiyoruz. Şimdilik yerimizde bekliyoruz. Bu kalyoncu taifesini bire kadar kıracak yiğitler olduğunuzu biliyorum. Lakin bunun ne bize, ne kimseye, ne de devlete Ali Osmaniye bir yararı yoktur. Bunun için bekliyor, davamızın sona ermesini ümit ediyoruz. Arada bir açılan ateş, karşılıklı meydan okumalar, tehditler ve bunlardan arta kalan zamanlardaki sohbet ve eğlencelerle ikinci günde geçiyordu. Koca Hamza ve ölen yoldaşlar sanki bütün bu oyuna birer vesileydiler. Uzun süredir birbirlerini görmemiş olanlar hasret gideriyor, birlikte savaşa gitmiş silah arkadaşları cenk hatıralarını tazeliyor, aralarındaki güven ve dayanışma duygularını sağlamlaştırıyor, birlikte eğleniyorlardı. Birkaç saat sonra zabitlerce yasaklanacak içkiler ve köçekler ortaya çıkınca bir an olsun bütün bu kanlı oyunun bir tür eğlence olduğunu bile düşündüğümü itiraf etmeliyim. Bütün eğlenceyi anlamlı kılan, herkese hayatın ne kadar önemli olduğunu gösteren, ölümün bolca sergilendiği kısım artık bitmiş, eğlencenin derinliğinin ve etkileyiciliğinin diyeti ödenmişti. Ölüme bunca yakın olanların, kellesini bunca kolay koltuğunun altına alanların, üstelik bütün bunları evlerinin bu kadar yakınında bir gösteri meydanına çevirdikleri Galata'da yapanların da bu kadar eğlenceye hakkı olduğunu düşünüyorlardı. Bu düşüncelerinin en belirgin işareti zabitlerin içkiyi yasaklamaları üzerine homurdanmalarıydı. Zabitler de bu duyguyu yakından tanıdıklarından olacak, köçek oynatmayı yasaklamamışlardı. Zeynep'ten ayrıldığımın üçüncü günü. Yine sabah ezanı, yine karşılıklı eğlence ya da sıkıntı ateşi. Hasretler artık yeterince giderilmiş. Cengin erken kanını ateşleyen havası yeterince solunmuş. Dostlara herkes kendince, ben buradayım, aranızdayım, kötü günde başka yerde değilim demiş. Bu maneviyatı herkes paylaşmış. Peki öyleyse hala niçin burada duruyoruz? Niçin şunca yakında duran evlerimizde, odalarımızda değiliz? Niçin sevgililerimizin yumuşacık, sıcak ve şefkatli koyunlarında değiliz? Niçin çocuk ve torunlarımızın başında değiliz? Bu soruların cevabı elbette var. Davamız henüz sonuçlanmadı. Buraya niçin geldiğimizi unuttuk mu? Huzursuzluk artıyor. Neferler, ya bu dava bitsin ya da bu kalyoncuları bire kadar kıralım diye söylenmeye başladılar. Küfürlerden Sadaret Kaymakamı da nasibini bolca almaya başladı. Derken Musa Ağa müjdeyi muzaffer bir komutan edasıyla getirdi. Daha önce konuştuğu yere geldi ve şöyle dedi. Yoldaşlar, bir saat önce kalyoncular Koca Hamza yoldaşımızı katleden Simon isimli kefereden haldaşlarını teslim ettiler. Bu katil de hak ettiği cezayı asılarak buldu. Sadaret kaymakamı diğerlerinin de takip edildiğini, isim isim bilindiğini, kargaşa durulunca hepsinin birer birer cezalarını göreceğini söyledi. Söz verdi. Ocak ağalarımız bu söze kefil oldular. Şimdi davamız bitmiştir. Ortalık bir anda bayram yerine döndü. Çok yaşa Musa Ağa, çok yaşasın ağalarımız. Çığlıklarına havaya atılan piştoğların sesleri eşlik etti. Oysa Musa Ağa'nın konuşması henüz bitmemişti. O sabırla bu ilk taşkınlığın geçmesini bekledi. Muzaffer ve gülümseyen bir çehreyle kalabalığı yeterince izledi, kendi zaferinin şerbetini de sonuna kadar zevkle yudumladı. Hemen yanımda duran Arif Ağa'nın söylendiğini o sırada fark ettim. ''Şu hale bak, sanki Moskova karşı zafer kazanmış Deyus'' diyordu. ''Hayrola ağam?'' diye sordum. Kalabalığın coşkusuna katılışımı yarıda keserek, ''Ne olacak sarı, ne hayırı, şerdir şer'' dedi Arif Ağa ve devam etti. Şu karşında hindi gibi kabaran Deyus aslında bunca gürültünün ve dökülen kanın sebeplerinden biridir. Ortasına hakim olsa, Galata'ya doğru dürüst sahip çıksaydı bunca velveleye gerek mi kalırdı? O sırada Musa Ağa konuşmasına tekrar başlamıştı. Yoldaşlar berhudar olun. Hacı Bektaş Ocağı'nın gücünü gösterdiniz. İşinizi gücünüzü, aşınızı bırakıp buraya cenge geldiniz. Ama şimdi her biriniz evine, evi olmayan odalarına geri dönebilir. Ama ahali bunca gürültüden ürkmüş, tedirgin olmuştur. Dağılırken ve geldiğiniz yerlere dönerken zinhar kimseye zarar vermeyesiniz. Herkesin Müslim, gayrimüslim, bizden emin olmasını sağlayasınız. Taşkınlık yapmayasınız. Ahaliyi karşınıza almayasınız. Unutmayın, Hacı Bektaş Ocağı'nın gücü cumhurla hareket etmesindedir. Arif Ağa bu arada sağa sola emirler yağdırmaya başlamıştı. 38. orta neferleri süratle toplandılar. Birkaç kıdemli nefer ağanın yanına gelerek yüksek sesle "Eksiğimiz yoktur ağam" tekmilini verdiler. Ağa "Yaralımız var mıdır?" diye yine yüksek sesle sordu. Küçük zabitlerden "Hayır ağam" cevabını aldı. Rahatladı. "Yoldaşlar" diye bağırdı yüksek sesle. "İstikamet toplu halde yeni odalardır. Yeni odalara varıncaya dek kimse ortadan ayrılmaya. Her nereye gidilecekse sonra oradan dağılınacaktır. Yolda uygunsuzluk edilmeye. 38. ortaya yakışır şekilde davranıla. Uygunsuzluğunuzu görürsem bacağınızı kırarım." Neferler toplu halde "Evvel Allah ağam" diye bağırdılar. Geldiğimiz yolları izleyerek fakat bu kez yokuş aşağı deniz kıyısına doğru yürümeye başladık. Arif Ağa'nın canının sıkkın olduğu her halinden belli oluyordu. Üstü başı kurumuş kan lekeleri içindeydi. Bunlar o kadar yoğun lekelerdi ki kokularını uzaktan alabiliyordum. Birden konuşmaya başladı. "Oğlum Sarı" dedi. "Güç öyle bir şeydir ki kendi tartısını kendi zamanla gösterir. Hacı Bektaş Ocağı eski gücünde değildir. Bunun nedenini de bu Musa Ağa gibi adamlar dururken dışarıda aramak beyhudedir. Ne babam ne de dedem zamanında böyle olaylar olurdu, olabilmezdi. O devirde bir kalyoncu neferi bir yeniçeri emeklisine güpegündüz vuracak, öldürecek. Akla bile gelmezdi. Varsayalım ki mecnundur, vurdu, öldürdü. Kalyoncular kendi elleriyle katili getirir, ocağa teslim ederler, bir de üzerine af dilerlerdi. Güç öyle bir şeydir ki ağırlığı durduğu yerden hissedilsin. Orada öyle durmasıyla tesirini göstersin. Gücü göstermek için ikide bir kullanmak zorunda kalmaya başlamışsan bu bir tek şeyi gösterir. O da senin artık eski gücünde olmadığındır. Çocuğuna karşı da avradına karşı da bu geçerlidir. Bir bakışın yetmeli. Tek bir bakışla işleri yoluna koymalısın. Yok eğer koyamamaya başlamışsan, kocamaya başlamışsın, köpeklerin eğlendiği kocamış kurda dönmüşsün demektir. Gururunu okşamak, sıkıntısını dağıtmak isteğiyle, "Kocamadığın cenkte belli oluyordu ağam. Bir lahzada iki kalyoncuyu bitirdin." deyiverdim. Kızgınlıkla bana döndü. Artık köle Petru değildim, kafir değildim ve üstelik Arif Ağa'nın damadıydım. Ama o anda anladım ki yediğim iki tokadın benzeri olacak bir üçüncüsünü suratımda hissetmemem için hiçbir neden yoktu. Bunların hiçbiri bir neden oluşturmuyordu. Bereket tokat gelmedi. "Söylediklerimden hiçbir şey anlamamışsın saman kafalı." dedi. "Ben kocamasam ne fayda? İki zavallı kalyoncunun kanına girmek zorunda kalmışsam bunun yiğitlikle ilgisi ne? Hayat bir oyun. Saman kafalı, hayat bir oyundur. Oyunu kuralınca oynarsan kam alırsın. Arif Ağa iki kalyoncuyu doğramaktan böbürlenecek hale düştüyse vay gelmiş başına. Ben sana diyorum ki oyun bozulmuş. Oyunun kuralları böyle değildi. Bu oyunda kural kalmamış. Ben bundan korkarım." Bir süre sustu, sonra tekrar başladı. "Ama kılıncı eline almışsan hakkını vereceksin. Kılıncı eline alıp cenk meydanına çıktıysan tereddüte yer yoktur. Cenk meydanında tereddüt ölümün kardeşidir. Öldürmezsen ölürsün. Cengin kuralı budur. Haklı, haksız, yiğit, zavallı düşünmeyeceksin. Bunları sonra düşünürsün. Aslında hiç düşünmesen daha iyi olur. Ama kılınç bir kez kınından çıkarsa, onu bir kez sıyırırsan, alkana bulanmadan yerine sokamazsın. Kesilmesi gerekeni kesecek, vurulması gerekeni vuracaksın. Aynı seni o korulukta yakaladığımda kafanı kırdığım gibi." Arif Ağa ilk kez beni yakaladığı gün üzerine konuşuyordu. Artık kayıklara binmiş, Karşıya şehre geçiyorduk. Kayığın arkasına oturmuş, aslında bizi delip geçmesi gereken soğuk rüzgara rağmen ateşli bir şekilde konuşuyorduk. "Beni niçin öldürmedin peki ağam?" diye sordum. "İyi para ederdin sarı," diye kısaca cevapladı. "Ama satmadın da," dedim. "Evet, satmadım," dedi. "Çünkü Hotin'e geri dönünce Sabit'in doğduğunu haber aldım. Bunun hak erenlerin bir işareti olduğunu düşündüm. Madem Allah bu kadersizi sana esir etti, bunun bir hikmeti vardır. O zaman bunu elden çıkarmamalısın," diye düşündüm. "Ya tüfengime yetişebilseydim ağam, o zaman ne olurdu?" Güldü, uzun uzun güldü. "Kafanı bununla yorma sarı," dedi. "Bu kılıncı ben 6 yaşımda elime aldım. Dedem rahmetli bütün zamanını beni yetiştirmeye harcadı. Tüfengini hiçbir zaman alamazdın. En ufak bir ihtimal bile yoktu. O senin toyluğunun zanlıydı." Et meydanında bir süre oyalandıktan, herkes birbirine Allah'a ısmarladıktan sonra yine Yusuf, yine Mehmet'le birlikte eve doğru yola koyulduk. Arif Ağa yoldaki sohbetle biraz açılmış, kendine gelmişti. Ta ki dalkavuk bir fırıncı, dükkanının önüne çıkıp olup bitenlerden ötürü kendisini tebrik edene kadar. "Neyi tebrik edersin bre dalkavuk?" diye gürledi. "Neyi tebrik edersin? Kaftanımdaki tavuk kanı değildir. Rezilliğimizi mi?" Büyümek. Şu eski huyumdan hiç vazgeçmedim. Bana annemden geçen bir alışkanlık. Sağ mıdır acaba? Sağ ise ne yapıyordur? Alışkanlığa gelince bu takvimle ilgili. Annem de benim gibi din değiştirmişti. Katolikken babamla evlenince Ortodoks olmuş ama takvimini hiç bırakmadı. Ben bu takvimi ondan devraldım. Şimdi bir bu takvim, bir de boynumda hala arada bir avuçlarımın içine aldığım haç. İkisini de koruyorum. Sabit, alem bir çocuk. Bu memlekette bana ağam diyen ilk erkek. Erkek diyorum çünkü büyüklerin yanında tam bir büyük. Hazreti İsa Efendimizin 1780 yılında olduğumuza göre artık 11 yaşına geldi. Arif Ağa hemen her gün ona kılınç ve piştov talimi yaptırıyor. Bu tam 5 senedir böyle. Şimdi artık kendisi de baba olan ama babasının yanından ayrılmadığı için hala Ahmet Baba'ya hizmet gören Derviş Mehmet haftanın 3 günü Sabit'e ders veriyor. Sabit 4 yıldır okuma yazmayı biliyor. Şimdi ise daha çok nefeslerle ilgili. Bunların anlamları üzerine kafa yoruyor. İkide bir de sorduğu sorularla Arif Ağa'yı ve beni terletiyor. Böyle durumlarda onu Mehmet Baba'ya, daha doğrusu Seyit Mehmet Baba'ya havale ediyoruz. Çünkü gerçekten demir leblebi gibi sorular bunlar. Yolun abdesti nedir? Yolun orucu nedir? Yolun haccı nedir? Yolun zekatı nedir? İlk olarak bunlardan başlamıştı. Arif Ağa'da ben de bu durumdan hoşnut olmuştuk. Çocuk merak ediyordu ve en önemlisi biz bu soruların cevaplarını biliyorduk. Sırayla ve tek düze bir edayla ama ciddiyetini bozmayacak bir vurguyla sayıyorduk. Yolun abdesti tüm kötü huyları bırakıp, övülecek niteliklerle davranıp, her zaman temiz kalple mürşidin eteğine yapışmaktır. Yolun orucu, yalan ve zararlı şeyler söylemekten kaçınmaktır. Yolun haccı, mürşidin kalbine girmektir. Yolun zekatı, dünya nimetlerinden el çekmek ve bu fakirlikle övünmektir. Aslında çocuk ilk zorlayıcı işaretlerini bu sırada vermişti. Övülecek nitelikler diyorsun sarı ağam. Kim överse iyi, kim överse kötü. Zararlı şeylerden kaçınmak diyorsun. Kime göre zararlı? Geçen seneden itibarense sorular iyice bunaltıcı hale geldi. Nereden geldik, nereye gideceğiz? Evvel Ali, ahir Ali diyoruz. Bu ne demektir? Arif Ağa bu durumlarda bazen sinirleniyor ve Mehmet Baba'ya sor, o bunları sana öğretmiyor mu diyordu. Hak erenlerin hakkı için söylüyorum. Mehmet Baba bunları çocuğa güzel güzel ve yumuşaklıkla öğretiyordu. Ta ki tanık olduğum bir sohbetlerine kadar. Babacığım, dedi Sabit Mehmet Baba'ya, Allah bizi nasıl yarattı? Allah her şeye kadirdir nazarım, dedi Mehmet Baba. Allah ol derse o şey olur. Bir vakit kün dedi. Kün Arapça ol demektir ve bu emirle gördüğün alem ve içindeki tüm şeyleri yaratmış oldu. Sabit durdu, mavi gözlerini hızla yuvalarında çevirdi. Yardım istermiş gibi bana baktı. Her halinden ikna olmadığı belliydi. Yerde dizüstü oturmuştu. Durmadan kıpırdanıyor, adeta Mehmet Baba'nın küçük hücresinin yerine eşeliyordu. Peki babacığım, Allah kime ol demiş diye soru verdi. Mehmet Baba şaşırdı. Şaşkınlığı cevabı bilmemesinden miydi, yoksa bu çocuğun böyle sorular sorabilmesinden miydi? Bunu anlayamadım. "Muradın nedir nazarım?" diye sordu. "Yani," dedi Sabit, "hiç kimse ve hiçbir şey yokken Allah kime ol demiş, yokluğa mı? Sen bana daha önce yoktan ancak yok var olur demiştin. Öyleyse yokluğa ol diye seslenmiş olamaz. Peki kime seslendi?" "Sakin sakin. Yavrucuğum," dedi Mehmet Baba, "bir basamak tek tek çıkılmak için yapılır. Merdivenin basamaklarını ikişer üçer çıkmaya kalkışırsan ya aralar boş kalır ya da düşer bir tarafını sakatlarsın. Yolumuzda da bu böyledir. Sen şimdi fakire henüz gelmediğin basamakları soruyorsun. Hele sırasıyla şu basamakları bir geç. Sırası geldiğinde hepsini öğreneceksin inşallah." "Peki babacığım, aklıma gelen sorunun sırası da gelmiş demek değil midir?" diye ısrar etti Sabit. Mehmet Baba'yı ilk kez sinirlenirken gördüm. Sinirli bir ifadeyle, "Hayır evlat," dedi. "Mürşit bunun için müride lazımdır. Sıranın gelip gelmediğine mürşit karar verir. Sana soruyu sorduranın kim olduğu çok önemlidir." "Evet, soru aklına geliyor ama onu aklına kim getiriyor? Zamansız soru. Hak saklasın, şeytani olabilir. Sorunun Rabbani mi, şeytani mi olduğunu ayırt etmek mürşidin görevidir." Sabit, Mehmet Baba'nın sinirlendiğinin ya farkında değildi ya da hiç aldırmıyordu. "Ama baba," dedi, "sen fakire, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin adının geçtiği yere şeytan giremez dememiş miydin? Benim aklımdan günde en az 100 kere hünkârımızın adı geçiyor. Böyleyken bu akla şeytan nasıl girebilir?" Baba daha da sinirlendi. "Bak evlat," dedi, "bir aşika bu kadar kendinden emin olmak yakışmaz. İçinden 100 kere Allah adını geçirip de şeytana esir olmuş nice adam suretinde iblis tanırım ben. İsmin geçip geçmediği kadar ne kadar ihlasla geçtiği önemlidir. Bu ihlasın derecesine de mürşit karar verir." Sabit duvara toslamıştı. Durdu, mecburen takındığı sakinlik her halinden belli oluyordu. Karşısındaki usta aslan terbiyecisi açık vermiyor, niçin her sorunun cevabının hemen verilmeyeceğini, daha çok sabır sahibi olması gerekliliğini ustalık ve biraz da kızgınlıkla anlatıyordu. Seyit Mehmet Baba çocuğun gönlünü almak için olsa gerek, muhabbeti yeniden açmayı denedi. "Peki nazarımın başka sorusu var mı, yoksa bugünlük bu kadar mı?" diye sordu. Birden Sabit'in mavi gözlerinin çocuklara has o sonsuz muzırlıkla parladığını gördüm. Babaya saygısızlık olmasa kalkıp "bugünlük bu kadar" deyiverecektim, diyemedim. "Var babacığım," dedi Sabit alttan alarak. "Bir sorum daha var. Sor bakalım," dedi Mehmet Baba. "Şimdi babacığım, sen bana öğrettin ki önce Allah vardı ve başka bir şey yoktu. Sonra Allah, ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi sevdim. Hadisine göre bilinmek istedi ve alemi ve eşyayı yarattı. Böyle değil mi?" "Eyvallah," dedi Mehmet Baba. "Aynen öyledir." "Peki babacığım," diye devam etti Sabit. "Bilinmeyi sevmek, meşhur olmak istemek zaaf değil midir?" Bu soru kale duvarlarının altına tünel kazılarak konulan barut fıçıları gibi patlamıştı.